Ayrım 6.
Merhametli Kral Kamanas evime geldi. Düşünebiliyor musun, büyük insan, kahraman kral, tanrıların yeryüzündeki temsilcisi Kral Kamanas, bana bahşettiği topraklar üzerinde onun emriyle yapılan evime geldi. Bebeği kucağına aldı. "Bak," dedi, "bu senin oğlun. Bak ne güzel bir çocuk. Ona babamın adını vereceğim. Onun adı bundan sonra Araras olacak." Sonra bebeği bana uzattı. Şaşkınlık ve utanç içinde kucağıma aldım. Masumluğundan, öksüzlüğünden haberi olmayan yavrumu acıyla, sevgiyle bağrıma bastım. Oğlum büyüdükçe onu daha çok sevmeye başladım. Her gittiğim yere onu götürüyor, becerilerini göğsüm kabararak izliyordum. Fırsat buldukça oğlumu Efendimiz Kahraman Kral Kamanas'ın huzuruna çıkarıyordum. Büyük Kral Kamanas, küçük Araras'ı o kadar çok sevmişti ki, onun kendi oğlu Astarus'la birlikte eğitilmesi onurunu bağışladı bize. Bu haberi duyduğumda başım göklere erdi, gözyaşlarım sevinç içinde çağladı. Kralımızın aileme bahşettiği bu onurla günlerce sarhoş gezdim. Ama uğrayacağım kara ihanet, nasıl ahmakça bir yanılgı içinde olduğumu bana gösterecekti. Oğlum büyüdükçe bana daha çok benziyordu ama bedenindeki benzerlik davranışlarına hiç yansımıyordu. Bir rahip kadar saygılıydı, bir köle kadar çalışkandı, iyi bir yazman gibi zekiydi. Fırtına tanrısı Teşup, bir babanın evladında görmek isteyebileceği bütün iyi nitelikleri vermişti ona. Söylediklerime hiç karşı çıktığını görmemiştim. Ne kadar sert konuşursam konuşayım, beni sonuna kadar dinlerdi ama oğlumun bakışlarında öyle bir gölge, davranışlarında öyle bir sinsilik vardı ki işte beni bu çok korkutuyordu. Onun gözlerinde çocuksu bir bakış, dudaklarında saf bir gülümseyiş hiç görmedim. Davranışları, sözleri, gülümseyişi daha o günlerde bile her gün kralın peşi sıra dolaşan bir yazman gibi kontrollü ve ölçülüydü. Dostlarım oğlumun niteliklerinden övgüyle söz ediyorlardı. Bense kaygı duyuyordum. Kaygılarımın haksız olmadığını çok geçmeden öğrenecektim. Kudretli kralımız Kamanas aslan avında attan düşerek ölünce, oğluma ve onun dediğinden çıkmayan genç kral Astarus'a gün doğdu. Kahraman kral Kamanas'ın 14 gün süren ölüm töreninin ardından, daha külleri konulduğu kaba yerleşmeden büyük entrikayı başlattılar. Öz oğlum Araras, genç kral Astarus'u yaşlılardan kurtulması gerektiği konusunda ikna etmişti. Beni görevimden aldılar, onuruma gölge düşürmek istediler. Ama buna güçleri yetmedi. Onlar yalnızca krallığın bana verdiği adı, gücü, yetkiyi elimden aldılar. Özgürlüğüme ve saygınlığıma ilişemediler. Büyük babam Mitanuva'nın öfkeyle anlattığı olayları dinlerken, söylediklerinin ne kadarının gerçek, ne kadarının abartılı olduğunu düşünürdüm. Büyük babam saman alevi gibiydi, çabuk parlar, çabuk sönerdi. Bir kere parlayınca da kendini kaybeder, ağzına ne gelirse söylemekten çekinmezdi. Bu yüzden onun babam hakkında söylediklerini dinlerken, karşımda öfkesine yenik düşmüş bir delikanlı varmış gibi dikkat kesilirdim ama ona inanmadan önce defalarca düşünürdüm. 6. Bölüm. Yemekten sonra çardağın gölgesinde oturup olanları düşünerek zaman geçirmeye çalışmıştı Esra. Ama bir noktadan sonra düşünceleri ilerlememeye başlamış, hep aynı yerde Şehmuz'un neler anlatacağına takılıp kalmıştı. Acaba suçunu itiraf etmiş miydi? İtiraf ettiyse işin arkasında başka kimler vardı? Onun söyleyeceklerini bilmeden olayları yorumlamak olanaksızdı. Bu yüzden sorgunun sonucunu beklemek zorundaydı. Ama saatler geçiyor, Eşref'ten ses seda çıkmıyordu. Bekledikçe iyimserliğini yitirmeye, sabahki tedirgin ruh halini yeniden kazanmaya başladı. Yakıcı sıcağa karşın, keşke kazı bekçisi Selo'ya yemek götüren halafla birlikte gitseydim diye düşündü. Belki kazı yerinde vakit daha kolay geçerdi. Ama geçmiş olsun, halaf çoktan kazı yerine varmış olmalıydı. Hatta yaşlı Selo yemeğini yemiş, tabakasındaki kaçak tütünden iki sigara sarmış, kral kapısındaki incir ağacının gölgesine uzanıp karşılıklı tüttürmeye başlamış bile olabilirdi. Şu anda onların yanında bulunmayı bu yıl toplanacak Hasat ya da Fırat'a kurulan barajlar nedeniyle oluşan yapay göller yüzünden değişen iklim üzerine yaptıkları sohbeti dinlemeyi istedi. Sonunda odasına çekildi, sıkıntıyla yatağına uzanarak ne zamandır bitirmek için uğraştığı tarih romanını okumaya çalıştı. Dikkatini veremeyince kitabı bıraktı, kalktı. Ön tarafa bilgisayarların bulunduğu odaya yöneldi. Odada yalnızca Kemal vardı. Teoman, Hattuç ninenin nar bahçesindeki koyu gölgeli cevizin altına kurulan hamakta uyumaya gitmişti. Beklemenin gerilimini azaltmak için bilgisayarın başına oturarak çalışmaya başladı. Çıkarılan çömlekler, çömlek parçacıkları, sayısız mühür, Asur etkisi taşıyan iki bakır, bir gümüş heykelcik, Aram tarzında işlenmiş bir gerdanlık, bir vazo ve tabletlerin dökümünü yapıyordu. Sarayın altındaki kütüphanenin küçük odasından şu ana kadar 24 tablet çıkarmışlardı. Tabletlerden 10 tanesi Gılgamış destanını anlatan metnin parçalarıydı, 14 tanesi ise Patasana'nın yazdıkları. Gılgamış destanını anlatan tabletlerin tersine Patasana'nın yazdıkları fazla zarar görmemişti. Saray çökünce yazmanın tabletleri sakladığı oda taş yığınları ve molozlar altında kalmıştı. Ama Patasana tabletleri pişirildikleri için dayanıklı çıkmış, daha önce defalarca karşılaştıkları gibi gün ışığına çıkar çıkmaz dağılmamışlardı. Yine de onların hemen kağıt kopyalarını almışlar, ayrıntılı fotoğraflarını çekmişlerdi. Üçüncü, dördüncü ve yedinci tabletlerde çatlaklar vardı ama parçalanmamışlardı. Esra bu bilgileri kaydederken kulağı cep telefonunun zilindeydi. Ama telefon bir türlü çalmıyordu. Bir sorgu bu kadar uzun sürer miydi? Belki de sorgu çoktan bitmişti de yüzbaşı ona haber vermeye gerek duymuyordu. Ben arasam diye düşündü bir an. Sonra vazgeçti. Ya sorgu devam ediyorsa? Onları rahat bırakmalıydı. Yüzbaşı nasıl olsa arardı. Arar mıydı? Sabahın köründe cinayet haberini veren adam, katilin itiraf edip etmediğini bildirmekten çekinmezdi herhalde. Sahi yüzbaşı onun hakkında ne düşünüyordu acaba? Birkaç kez yüzünde gezinen tutkulu bakışlarını yakalamıştı. Ama bu kaçamak bakışları doğru yorumlamak çok zordu. Uzun süredir kadınsız olan bir erkeğin açlığını ele veren işaretlerdi o bakışlar. Eh, ilişkilerde bu da küçümsenmeyecek bir şeydi. Ama Esra'nın istediği bundan fazlasıydı. Orhan'dan ayrıldıktan sonra onun da düzenli bir ilişkisi olmamıştı. Bir ara üniversitede prehistorya bölümünden Haluk'la çıkmıştı. Yakışıklı adamdı ama o kadar gevezeydi ki ancak bir ay katlanabilmişti. Peki yüzbaşı da ne buluyordu? Bunu kendi de bilmiyordu. Tek ortak yanları ikisinin de İstanbullu oluşuydu. Aldıkları eğitim, yaşama bakış açıları o kadar farklıydı ki. Karakolun bahçesinde yaptıkları konuşmayı anımsadı. Yüzbaşının her olayın arkasında örgüt aramasının ne kadar saçma olduğunu düşündü bir kez daha. Esra'yı asıl öfkelendirense, yüzbaşının bir an içten görünüp yakınlaşmaya çalışması, sonra aniden geri çekilmesiydi. Ne istediğini bilmiyor diye mırıldandı. Efendim dedi en az Esra kadar huzursuz olan Kemal. Bir şey mi söyledin? Hayır, sana değil. Bakışlarını pencerenin önünde dikilen Kemal'e çevirmişti. Kendi kendime konuşuyordum. Konuyu değiştirmek için hala yoklar değil mi diye sordu. Yoklar diye söylendi sıkıntıyla. Galiba akşama kadar da dönmeyecekler. Timothy ile Elif yemeğe de gelmeyince Kemal'in bütün dikkati dağılmıştı. Önce çizimlere devam etmeye çalışmış, olmayınca bilgisayarda biraz Tetris oynamış, sonra amaçsızca odada bir ileri bir geri dolaşmış, bundan da sıkılarak yeniden Tetris'e dönmüş, nihayet pencere önünde dikilerek sevdiği kızı beklemeye başlamıştı. En az bir saattir orada duruyordu. ''İstersen çıkıp dolaşalım biraz'' dedi Esra dostça bir tavırla. Güneş etkisini yitirdi. Kemal iç geçirdi. Fırat'a yüzmeye gidecektik. Gelir de beni bulamazsa. Ama gecikti. Genç adam çaresizce boynunu büktü. Öyle dedi ama onu beklemek zorundayım. Kemal'in kararsızlığı canını sıkmıştı Esra'nın. Sen bilirsin dedi bilgisayarı kapatırken. Ben sıkıldım, biraz dolaşacağım. Koridora çıkınca bir müzik sesi çalındı kulağına. Bir violonsel derin derin inliyordu. Arkada belli belirsiz bir piyano sesi. Ses Bernd'in odasından geliyordu. Kapısını kapatmıştı, önünden geçerken yavaşladı. Duygusal bir ezgiydi, müziği anımsıyordu ama bestecisini çıkaramadı. Bernd'in bu müziğin eşliğinde karısına yazdığı mektubu özlemle, yüreği tatlı tatlı burkularak yeniden okuduğunu düşündü. Orhan'la evliyken kazıya gittiğinde o da böyle olmaz mıydı? Antik kentlerin binlerce yıllık ıssızlığı ona da bulaşır, içini tuhaf bir hüzün kaplardı. Özellikle de işlerin sona erdiği boş zamanlarda, hele yıldızların çakmak taşı gibi gökyüzünde yanıp söndüğü gecelerde. Bu çakmak taşı lafı da halafındı. Nereden takılmıştı şimdi aklına? Ne oluyordu ona böyle? Başlarında bunca bela varken bir duygusallığı eksikti. Aklını başına topla Esra diyerek çıktı okulun kapısından. Çardağın yanına gelince kazı yerinden dönmüş olan halafı gördü. Elinde bir hortumla sıcaktan çatlamış toprağı ıslatıyor, açmaya hazırlanan mor gece sefalarına kırmızı sardunyalara su veriyordu. Sardunyaların acı kokusunu içine çekerek kolay gelsin dedi. Sağ olun, etrafı serinleteyim dedim. İyi yapmışsın, ortalık mis gibi kokuyor. Kazı yerinde ne var ne yok? Her zamanki gibi dedikten sonra duraksadı. Ama Selo dayıyı iyi görmedim. Hayrola, hasta filan değil ya? Yok, hasta değil de. Ne bileyim, eskiden gözümün içine bakan adam şimdi ayağıma bakıyordu. Bir şey mi söylemek istiyorsun dedi Esra aşçıyı dikkatle süzerek. Bir şey yok da bu Selo dayıya dikkat etmek lazım. Sınıra mayın döşenmeden önce kardeşiyle birlikte kaçakçılık yapardı bunlar. Kolay paraya alışıklar. Ne demek kolay paraya alışıklar dedi Esra sert bir ses tonuyla. Daha açık konuş. Bildiğin bir şey varsa söyle. Yok dedi halaf. Yukarıda Allah var. Selo dayının bir hayınlığını, çalıp çırpmasını görmedim ama ne bileyim bugün bir tuhaftı. Hiç sormazdı, sizleri sordu. Yüzbaşının sabah okula geldiğini söyleyince de yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. Canım bunda ne var? Adamcağız bizi merak etmiş olamaz mı? Hem yüzbaşıdan söz edilince senin de betin benzin atmıyor mu? Ben Selo'ya güveniyorum. Onu bize Hacı Settar bulmuştu. Şu ana kadar da görevini en iyi biçimde yerine getirdi. Dürüst bir adam o. Herhalde sizin söylediğiniz gibidir diyerek geri adım attı halaf. Ama sarımsağı gelin etmişler, 40 gün kokusu çıkmamış demekten de kendini alamadı. Merak etme, Selo'dan bize kötülük gelmez. Bırak bu kuruntuları da akşama ne yemek var sen onu söyle. Timothy'nin getirdiği şapıtları yapıyorum dedi halaf, sonra yüzünü ekşiterek söylendi. Kemal Bey salça sarımsak koyma diyor ama bu balıklar başka türlü lezzetli olmaz. Onun aklı deniz balığına gidiyor. Daha önce de bu tartışmalara tanık olan Esra bıkmıştı Kemal'in mızmızlığından. Salçalı sos kullanılması başta Esra'yı da yadırgatmıştı ama balığı yiyip lezzetinin farkına varınca kesinlikle halafa hak vermişti. Ama Kemal balığı salçasız pişir diye ısrar edip duruyordu. Sen bizimkileri salçalı pişir, onunkini de ayır. Nasıl istiyorsa öyle pişirsin. Halaf sonuçtan hoşnut mutfağa yollanırken çardağın dalına asılı duran radyoda haberler başlamıştı. Van'daki çatışmalarda 5 güvenlik görevlisinin şehit düştüğünü, 32 teröristin öldürüldüğünü, operasyonların aralıksız sürdüğünü söylüyordu tok sesli erkek spiker. Esra artık kanıksamıştı bu haberleri. Yine de yazık çok yazık demekten kendini alamayarak yürüdü. Sıcak kırılmaya başlamıştı, ortalık birkaç saat içinde serinlerdi. Esra'nın en çok sevdiği saatlerdi bunlar. Ne şapkasını almış ne de gözlüğünü takmıştı. Gözlerini kısarak ufka baktı. Parlaklığını yitiren ışıklar altın sarısından bal rengine dönüşerek ağır ağır sönüyordu. Nehre ulaşabilmesi için nar bahçesini enlemesine geçmesi, suyun kenarına kadar inen, bir yanı kuru otlar, bir yanı eflatun çiçekli dikenlerle kaplı patikaya ulaşması gerekiyordu. Hamakta uyumaya giden Teoman'ı görebilir miyim diye nar bahçesine baktı. Çiçeklenmiş nar ağaçlarının arasında tek tük kayısı ve erik ağaçları çarptı gözüne. Kayısılar henüz olgunlaşmamıştı ama dalları basan erikler yerlere dökülmeye başlamıştı. Teoman'ın yerine bahçenin sahibesi çıktı karşısına. Yüzü kırış kırış olmasına karşın yeryüzünün en sevimli ihtiyarı olan Hattuç Nine. Esra'nın kendisine baktığını sanıp, "Buyur kızım, bir şey mi istedin?" dedi konuksever tavrıyla. "Sağ ol Nine, dolaşıyordum da bizim Teoman uyandı mı diye baktım." İlk geldiklerinde biraz yadırgamıştı yaşlı kadın onları. "Bahçemi talan eder, bana zarar verirler," diye düşünmüş, kazı ekibindekilere yakın durmamaya çalışmıştı. Ama bir kötülüklerini görmeyince uzak durmaktan vazgeçmiş, özellikle de bahçenin önünden her geçişinde hatırını soran Teoman'ın tatlı diline, sevimliliğine dayanamayarak kısa sürede içli dışlı olmuştu onlarla. Şimdi ne zaman ekipten birini görse çene çalmak için hemen yanlarına geliyor, Antep'te oturan oğlundan ya da köydeki deli gelininden dert yanmaya başlıyordu. "Teoman oğlum bahçenin alt başında," dedi yaşlı kadın, dişsiz ağzına çok yakışan bir gülümsemeyle. "Mişmiş ağacının altına gönderdim onu. Cevizin gölgesinde uyumak iyi değildir, hasta eder adamı." "Bu kadar çok uyursa zaten hasta olacak," diye sevecen bir tavırla söylendi Esra. "Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Az sonra uyandırırım onu. Gel hele, sen de bir soluk al, bir çay yapayım, birlikte içeriz." "Teşekkür ederim, başka zaman içeriz. Şimdi arkadaşlar bekliyor." "Sen bilirsin," dedi Hattuç Nine. "Uzat bakalım elini." Yaşlı kadın eteğinde topladığı eriklerden avuçlayarak Esra'ya uzattı. "Bunlar çok," dedi tatlı bir şaşkınlıkla. "Al kızım al. Benim gibi ağzında dişin mi yok ki kaygılanıyorsun? Ben sizin yaşınızdayken yer yer doymazdım bunlardan." Esra gömleğinin eteğine doldurdu erikleri. Böyle kucağında eriklerle nehre inemezdi artık. Hattuç Nine'ye hoşça kal deyip okula yürümeye başlamıştı ki bir motor sesi duydu. Yüreği sevinçle kıpırdadı. Yüzbaşı olabilir miydi? Yolun kenarına çekilip merakla beklemeye başladı. Motor sesleri arttı, az sonra da küçük tepeciğin ardından eski model Land Rover çıkıverdi. Cipi Murat kullanıyordu. Timothy ile Elif arkadaydılar. Kız neşe içinde Amerikalıya bir şeyler anlatıyordu. O kadar mutlu görünüyordu ki, yoksa Kemal haklı mı, Elif ona aşık mı oldu diye düşünmekten kendini alamadı Esra. Ciptekiler de onu görmüşlerdi, yanında durdular. "Neredesiniz?" diye sordu Esra. Gözlerini Murat'a dikmişti ve sesi gerektiğinden yüksek çıkmıştı. Murat ürktü. "Timothy ile birlikteydik," diye kekeledi. Elif ise Esra'nın bozulduğunu anlamadan heyecanla atıldı. "Köyler çok ilginç ya, misafire bayılıyorlar." Sesi neşeliydi, pürüzsüzdü, sorumluluklarının farkında olmayan bir çocuğumki gibi uçarıydı. "Kemal'le yüzmeye gidecekmişsiniz," dedi Esra. Elif'in yüzünde bıkkın bir ifade belirdi. Canım hiç yüzmek istemiyordu. Esra onun bu tavrını şımarıkça buldu. Aynı anda "bundan bana niye?" diye geçirdi içinden ama yine de "keşke bunu sabah ayrılırken söyleseydin" demekten kendini alamadı. Meraktan öldü çocuk. "Merak edecek ne var? Kasabadaki fotoğrafçıya uğradık." "Ne, kasabaya mı indiniz?" "Evet," dedi Elif, arkadaşının tepkisine anlam veremeden. "Ne var bunda?" "Durum karışık, keşke inmeseydiniz." "Kasaba çok sakindi," dedi Timothy. Esra'nın yüzünü görmek için başını öne eğerek bakıyordu pencereden. "Konuştuğumuz insanlar da bize çok nazik davrandılar." "Kimse bizi felaket getiren insanlar gibi görmüyor," dedi Elif. "Bernd haklı galiba, biz bu işi biraz abartıyoruz." "Abartmıyoruz," dedi Esra kızgınlıkla. "Bir kişi öldü. Cep telefonuma her gün tehdit mesajları geliyor. Hem kasabaya inmemenizi ben değil yüzbaşı söyledi." "Eşref Bey mi?" dedi Timothy. "Onu da gördük." "Gördünüz mü?" "Evet, kasabadan dönüşte karakolun önünden geçerken bizi durdurdu." "Şehmuz'la ilgili bir şey söyledi mi, itiraf etmiş mi?" "Bilmiyorum, Şehmuz'dan bahsetmedi ama akşam bizi ziyarete geleceğini söyledi." "Biz de onu yemeğe davet ettik," dedi Elif. "Bu akşam için mi?" Yeşil gözlerini masumca kırptı Elif. "Evet, yemekte şaput olduğunu duyunca nazlanmadı." Esra şaşırmıştı, bir süre öylece dikildi cipin yanında. Atla da gidelim dedi Murat. Siz gidin, ben yürüyerek gelirim. Zaten iki adımlık yer. İsrar etmeyen Murat cipi hareket ettirdi. İnce bir toz bulutu kalktı toprak yolda. Tozdan sakınmak için biraz geriye çekildi Esra. Demek Eşref geleceği için aramamıştı. Bunu katilin yakalanıp sorunun çözüldüğüne mi yormalıydı, yoksa sorgudan bir sonuç çıkmadığına mı? Neyse, birkaç saat içinde öğrenecekti gerçeği nasıl olsa. 6. Tablet. Büyük babasıyla babası arasında kalan bir çocuk gerçeği nasıl anlayabilir? Kavgalı iki tanrı arasında kalmış zavallı bir kul gibi bir onu bir ötekini dinlemekten başka elinden ne gelir? Büyük babam Mitanuva babamla aralarındaki kavgayı anlatmaya başlayınca kendini kaybeder durmadan konuşurdu. Böyle iş görülmüş müdür diye gürlerdi. Can verdiğin, kanını taşıyan, soyunun sürdürücüsü olan insan sana ihanet etsin. Mitanuva'ya göre babamın gözünü öyle dizginsiz bir hırs bürümüştü ki, baş yazman olmak için genç kral Astaros'u bile kullanmaktan çekinmemişti. Mitanuva, karısı Tunavi'nin ölümünden sonra uzun yıllar kimseyle evlenmemişti ama yaşlılık günleri başlarken Tanrıça Kupaba ona yeniden aşık olma fırsatını verdi. Saçları kırlaşmaya, beli bükülmeye, sarayın merdivenlerini çıkarken soluk soluğa kalmaya başlayan büyük babam, kıvırcık saçlı, iri gözlü, bir kısrak gibi çevik, bir kısrak kadar güzel kölesi Maştiga'ya gönlünü kaptırdı. Büyük babam istese her gece yatağını onunla ısıtabilirdi. Ama bu onun soylu karakterine uymazdı. Maştiga ile evlenmek istedi. Hitit yasalarına göre özgür bir insanın bir köleyle evlenmesinde hiçbir sakınca yoktu. Ne var ki bu kişi saray başyazmanı olunca durum değişti. Meclisteki birçok soylu büyük babamı bu davranışından ötürü kınadı. Ama kudretli kralımız Kamanas sağ olduğu için büyük babam karlı bir dağ gibi onu ardına alarak kendisine karşı çıkanları etkisiz hale getirdi. Ama fırtına tanrısı Teşup'un isteğine karşı gelemedi. Kamanas, büyük babamın dünya evine girdiği o günlerin ardından atından düşüp öldü. Büyük babama göre bunu fırsat bilen babam, sessiz bir darbe düzenleyerek onu görevinden aldırmış, yerine kendisini seçtirmişti. Kararı öğrenen büyük babam hiç itiraz etmeden herkese küserek evine çekilmişti. Aileden yalnızca benimle görüşüyordu. Annemle karşılaşmaktan kaçınıyor, babamınsa adını bile duymak istemiyordu. Onu avutan tek şey genç karısı Maştiga'ydı. Gerçi yıllarca büyük bir saygınlıkla yerine getirdiği yazmanlık görevinden alınmıştı ama ne gamdı, onun yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı, kalbinin yeni sevgilisi Maştiga vardı.''